Ayrım 28, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 281. Kıyıya bağlı mavnalarla karşılaşıyorlardı. Onlar da kapalı gibiydi. Mavnalardan biri restoran olarak hizmet veriyordu ama müşterisi yoktu. Menü tahtasını, masalarını toplamıştı. Nehir polisinin güçlü zodyakları senin yeşil sularında gidip geliyordu. Burası cinayet büro tarihindeki en uzun cinayet mahalliydi. Duble köprüsünün altında rıhtım daralıyordu. Gölgede kaldılar, Erman ürperdi. Küf kokusu soluk almasını zorlaştırırken soğuk da omuzlarını sarıyordu. Kim sana bu kadar kızmış olabilir ki? Alaycı bir ses tonuyla sormuştu. Casting oldukça geniş dedi Marvin ciddiyetini bozmadan. Kalın sesi kemerin altında yankılanıyordu. Şu an için isim aramak gereksiz. Aciliyeti olan tek şey Gael'i bulmak. Bu beklenmedik bağlantı Ervan'ı şaşırttı. Sonra ihtiyarın zaten bu konuya gelmek istediğini anladı. Ortadan kaybolmasının bu olanlarla alakalı olduğunu mu düşünüyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Bul onu. Ervan kız kardeşi konusunda kaygılanmak istemiyordu. Onu bir after'da ensesi kalın heriflerle birlikte yarı sarhoş halde bulmak için sık sık Paris'in altına üstüne getirmişliği vardı. Üstelik çivi adam hakkında henüz yeterince bilgi sahibi değildi. Cinayetleri konuşalım dedi bir sorgu yargıcı edasıyla. Sence katil Farabo'nun ritüeline tam olarak uyuyor mu? Bunu söylemek için çok erken. Senin pilotun cesedi paramparça olmuş. Kızın otopsisini beklemek gerekiyor. Şu an için çivilerin kullanılması, tıraş edilmiş kafa, organların çıkarılması hepsi uyuyor. Bir tek tecavüz aykırı düşüyor. Belçikalı kurbanlarına tecavüz etmiyor muydu? Böyle bir şey söz konusu değildi. Sana hikayeyi anlattım. O bir engangaydı, bir şifacı. Cinayetlerinin kutsal bir değeri vardı. Bu vakadan kimlerin haberi vardı? Tam olarak kimsenin. O davada görev yapanların dışındakileri söylüyorum. Katanga bölgesinde Lubumbashi'deydik ve olayın üstünden 30 yılı aşkın bir süre geçti. Yeniden ışığa çıktılar. Yürürken Erban bir yandan da sorulabilecek en iyi soruyu düşünüyordu. Bu bir şapkadan at çekmek gibiydi. Ya kurbanlar diye seçimini yaptı. Onların seninle herhangi bir bağı var mıydı? Morvan yüzünü sıvazladı. Cildi o denli kuruydu ki düzenli olarak derisini soyardı. Çocukken Ervan babasının televizyon karşısında pullarını döken bir yılan gibi yavaş yavaş derisini soymasını hayranlıkla izlerdi. Pilotu hiç duymadım. Rıhtımdaki kıza gelince onu tanıyordum. Bunu daha önce de söyledin. Araç ruhsat bölümünde çalışan bir kadınmış. Onu bundan daha fazla tanıyordum. Söylemek istediğin? Hayır, sandığın gibi değil. Beni şaşırtıyorsun. Babası onda hep aseksüel bir titan izlenimi uyandırmıştı. Çocuk doğurtmayı nasıl başardığını merak ederdi. Hapisten çıkmış bir kızdı. Bir program çerçevesinde ona yardım ettim. Onu destekliyor, tavsiyelerde bulunuyordum. Ben sonuçta ona çok bağlanmıştım. Ervan bu alışılmadık manzarayı hayranlıkla seyrediyordu. Samimi duygularından bahsederken ihtiyar kızarıyordu. Seni bu işe bulaştırmak için onu öldürmüş olabilirler mi? Ya da bana kötülük yapmak için? Hala gümüş rengi kaldırım taşlarının üstünde yürüyorlardı. Polis kordonu altındaki bölge sona eriyordu. Burada turistler az önce bulunan korkunç durumdaki cesetten habersizdi. Tasasızdı, kalabalığın üstünde altın parıltılı bir pus gibi süzülüyordu. Görkemli nehre, güneşli kıyılara, Bertillon dondurmalarına dönüş yolculuğu. Dipnot, Bertillon Paris'in en eski ve en meşhur dondurmacısı. Ervan rastgele bir soru daha seçti. Çivi adam neden organları çıkarıyordu? Sana söyledim, büyücülerle savaşıyordu. Kendisinin de bir yığın büyünün tehdidi altında olduğunu düşünüyordu. Bu kadınları minkon diye dönüştürmeye başladı. Bunlar genellikle ahşaptan yontulmuş heykelciklerdir. Bunların her birinin bir ruhu ve büyülü bir gücü vardır. Canlandırılmak istendiğinde onlara bir çivi çakılır ya da bir cam kırığı. Farabo'nun da yaptığı bu muydu? hem de çılgınca bir hızla, bir gecede kendisiyle düşmanları arasındaki görünmez engeli kaldırmak için yüzlerce çivi çakarak insan fetişine hayat veriyordu. Bu organları neden çıkardığını açıklamıyor. Bedenin içindeki enerjiyi özgürleştirdiğini düşünüyordu. Eğer yeni katilimiz Farabo'nun ritüelini harfiyen uyguluyorsa, o da kusturmak için kurbanlarına bir karışım içiriyor olmalı. Kurban etmeden önce organizmanın temizlenmesi gerekiyor. Tüm bunları anlamak çok zor. Özellikle de Kongo'dan 7000 kilometre uzakta olunca. Bir sonraki kurbana ait parçaları da cesedin karnına yerleştiriyor muydu? Her zaman bir tür ipucu oyunu. Bizimle eğleniyordu, anlıyor musun? Gömleğime iddiaya girerim. Anın cesedinde de başka birine ait saçlar ve tırnaklar bulunacak. Döngü başladı. Bu kaçık yakalanmadan da durmayacak. Ervan yeniden ürperdi. Bir başka soru. Di Greco Zaire de seninle birlikteydi. 40 yıl sonra çivi adam gibi davranmaya kalkmış olabilir mi? Hayır, kesinlikle olamaz. Kaçığın tekiydi ama o kadar da değil. Zaten en öldürüldüğünde o çoktan ölmüş olmalı. Babasının sağduyusuna yakışır bir tespit. Ya lontano kelimesi? Ne olup bittiğini anlamıştı. En basit açıklaması bu. Bizi, seni ve beni uyarmak istedi. Göründüğünden çok daha tuhaftı. Ervan Di Greco'nun mesajından önce bu üç heceyi hiç duymamıştı. Çivi adamın insanları katlettiği şehir, ne ismi ne de yeri belli olan bir tür efsanevi bir yerleşimdi. Bu düşünce aklına bir başkasını getirdi. Bana hep Kisangani'de doğmuş olduğunu söyledin. Pasaportumda yazan da bu. Bu annenle birlikte aldığımız bir karar. Lontano herkes için kötü bir hatıraydı. Yeni bir merdivene ulaştılar. Sol taraflarında San Luis adası burnunu ileri uzatmış devasa bir yolcu gemisi gibi duruyordu. Kavak ağaçları ve çınarlar da sanki yolcularıydı. Geri dönelim. Fitusi soruşturmanın başına seni getirdi. Ne?
Bunda şaşacak bir şey yok. İlk cinayette çalıştın.
Kimse bu iki olayın bağlantılı olduğunu bilmiyor.
Yakında öğrenirler. Sorun bu değil. Bu dava için en iyisi sensin. Papazın çükünü kilise görevlisinin kıçında arayacak kadar donanımlısın.
Çok naziksin.
Saat 5'te çay içmek istersen diplomat gibi davranmak zorundasın. Bir tavsiye, tüm bu eski hikayeleri şimdilik unut, somut unsurlara odaklan. Tanıklar, elle tutulur ipuçları bul. Kimse görmeden bir ceset oraya nasıl yerleştirilebilir anlamak gerekiyor.
Morvan beton trabzanı tuttu ve oğluna doğru döndü.
Ama her şeyden önce kız kardeşini bul.
57. Bölüm.
Senin için haberlerim var.
Arnold Condamine'in sesi. Demek broker onun kuşkularını ciddiye almıştı.
Bir hareket hazırlığına benziyor.
Has mı?
Pek değil ama pozisyonlar değişiyor. Traderlar paket halinde Coltano hisseleri aldı. Coltano hisselerinde bugünlerde görülen yükselmenin sebebi de bu.
Ne kadar hisse alımı oldu?
Bana on binlerce hisseden söz ettiler.
Alımların bu denli yüksek olması şirket bünyesinde gerçek bir değişim isteği olarak ifade edilebilirdi. Kuşkusuz şirketin kontrolünü ele geçirmek olarak da. Satın alan kim?
Sana isim veremem. Verdiğim bu tüyo bile çok.
Luwak onu duymamış gibi yaptı. Alım emirlerini kim veriyor? Condamine soruyu geçiştirdi. Tam bir sağırlar diyaloğu.
Benden bilgi toplamamı istedin. İşte sana açıklama. Senin de bana aynısını yapacağına inanıyorum. Senin orada neler olduğunu öğrenince beni önceden haberdar edersin.
Finansçı telefonu kapattı. Luwak hiç tepki vermeden bir süre kulağındaki ahizeye baktı. Yarım daire biçimindeki ofisini inceledi. Kaptan köşkü. O anda kendini Titanic'in kaptan köşkündeymiş gibi hissetti. Buzdağı görünmüştü ve geminin yönünü çevirmek için artık çok geçti. Bu tehdit nereden geliyordu? Şimdilik kimse ortaya çıkmamıştı ama güçlü bir şekilde kontrolü ele geçirmeye çalışıyorlardı. Örneğin %30 azınlık hisselerin blokajı. Alıcılara hoşlarına gitmeyenlerden, yani Gregoire Morvan'dan başlayarak kurtulma imkanı veren bir hakimiyet. Luwak ihtiyarın sözlerini ve efsanevi paranoyasını yeniden düşünüyordu. İlk kez haklı olabilirdi. Babasını öldürüyorlardı. Coltano'nun tarihi kurucusunu kapı dışarı ediyorlardı. Ama bu büyük temizlik kimin işine yarayabilirdi? Listenin başında Afrikalılar vardı. Başkan Kabila'nın maden çıkartma işletmesinden, bazılarının kâr ettiği bu dev para pompasından sorumlu olan saray erkanının üyeleri ve Coltano'nun büyük hissedarları. Morvan'ı devre dışı bırakmak menfaatlerine miydi? Ekonomik ve lojistik olarak hayır. Ama babasının sık sık söylediği gibi Afrika değişken bir yerde. Bir de şirketin %18 hissesine sahip olan Heymeyt vardı. Luwak'ın hissedarların kimler olduğunu ve niyetlerini bir türlü öğrenemediği Lüksemburglu grup. Diğer adayları saymıyordu bile. Afrika ile ve oradaki ham maddelerle ilgilenen yabancı yağmacılar. En başta da bulduğu her şeyi alıp götüren Çin. Ya da teknolojik faaliyetleri çok miktarda koltan tüketimi gerektiren ABD veya diğer Avrupa ülkeleri. Hatta Kore ya da Japonya. Ancak alıcılar kim olursa olsun yeni bir öğenin iştahlandırdığı bir tetikleme olması gerekiyordu. Müstakbel yataklarla ilgili bir sızıntı mı? Babası ile onun bir arazide çalışmış jeologlar dışında kimse maden araştırmalarının şaşırtıcı sonuçlarından haberdar değildi. Kuşkusuz Enseko'da bu sırra vakıftı. Ölmeden önce konuşmuş muydu? Morvan konuşmadığına emindi. Bölgedeki söylentilere gelince inandırıcılıktan uzaktı. Babası yatak damarlarını kaçak olarak işletmek zorunda kalmış olsa bile her şey savanaların derinliklerinde, kimsenin ayak basmak istemediği savaş bölgesinde olup bitiyordu. Luwak nabız yoklamak amacıyla maden araştırmalarını yönetmiş olan üç uzmana mümkün olduğunca üstü kapalı bir e-posta yolladı. Onları doğrudan tanımıyordu ama babası güvenilir adamlar olduğunu söylemişti. Hazırladıkları raporlar kopyalanmış olabilir miydi? İmkansız. İhtiyar hiç güvenmediğinden en ufak bir uydu iletişimine, en ufak bir bilgisayar desteğine izin vermiyordu. Uzmanlar raporları elle yazmak zorunda kalmıştı. Bir kopyası da Luwak'ın dairesindeki kasadaydı. Yeniden alıcılara dönersek, en rahat olduğu alandı. Bu tür bir operasyonu düzenleyebilecek profildeki brokerların listesini çıkardı ve içlerinden önemli olan beşini ayırdı. Bunlara bu düzeyde alım yapabilecek imkanı sahip traderları da ekledi. Telefonla aramak olmazdı. Onlarla yüz yüze görüşmesi, ağızlarından laf alması gerekiyordu. Ama tesadüfen karşılaşmışlar gibi görünmeliydi. Saat 16.30, aslında hemen işe koyulmalıydı. Adamları brokerlık ajanslarında ya da işten sonra takıldıkları barlarda yakalayabilirdi. Bu adamlar daha sonra da bonuslarını harcamak üzere şık restoranlara ve revaçta gece kulüplerine giderlerdi. Bilgi toplamak için Luwak'ın önünde koca bir akşam ve gece vardı. Bir çizgi yolluk ve vamos. Dipnot, vamos, haydi eyvallah anlamında İspanyolca sözcük. Hiç etkisi olmadı. Bunun acısını daha sonra çıkarırdı. Otoparkta uzaktan kumandasını uzattı ve Aston Martin'in kilidini açtı. Hiç kimsenin gerçek sebebini anlayamayacağı bir ürperti duydu. Bu arabaya sahip olmanın tadını çıkarmıyordu. Tam tersine hiçliğin keyfini yaşıyordu. En pahalı malları sadece arzuyu köreltmek, yanılsamayı ortadan kaldırmak için satın alıyordu. Çekip gitmeyi beklerken Samsara ile eğleniyordu. Dipnot, Samsara, Budizm'de reenkarnasyon ya da yeniden doğum döngüsünü anlatan bir kavram. Hareket etti ve işe Pays sokağında bulunan Paris'in en büyük broker ajanslarından biriyle başlamaya karar verdi. Yolda aklına çocukların velayeti konusuna son noktayı koymuş olan Sofia geldi. Çocuklarını yalnızca iki haftada bir görecek olma düşüncesi içinde bir şeylerin çatırdamasına neden oldu. Bir kemiğin kırılması gibi. Vendome meydanındaki otoparka girince yeni bir çizginin iyi geleceğini düşündü. Üçüncü bodrumun güvenli bir yerinde iki arabanın arasında kokaini umutla burnuna çekti. Hala bir şey yoktu. Bu kahrolası kokun onda en ufak bir etkisi olmuyordu. Bu mutlak bir kopuşun ilk adımı olabilir miydi? Ya da tüm Budistlerin hayalini kurduğu özgürleşme miydi? Belki de Nirvana ile intihara meyilli bir loser'ın uyuşukluğunu karıştırıyordu. Asansörde gazete kağıdına sarılmış sığır dilini hatırlayarak ürperdi. Afrikalılar bunu tekrarlayacak mıydı? Babası sabah ona bazı haberler vermişti. Ervan'ın benzer bir tehdit alsa bunu birkaç saat içinde unutacağını düşündü. O ise bundan başka bir şey düşünemiyordu. Asansör kabininin aynasına bakarak gülümsedi. Solgundu ve yüz kasları seyiriyordu. Hayatta olduğunu hissetmek için hala korkusuna bel bağlayabilirdi. Açık havaya çıktı. Vendome meydanı ve kendine küçük bir reçete hazırladı. Eğer kokain ona etki etmiyorsa eroine başlayacaktı. Eğer Brown da bir işe yaramazsa o zaman... Saçmalamayı kes. Terden gömleğinin sırtına yapıştığını hissederek ajansın kapısından girdi. Dikkatini topla Luwak, dikkatini topla. 58. Bölüm. Saat 17. Yeniden Kuay'da Orfevre'deki evinde olmak Ervan'ı mutlu etti. Gerçek yuvası işte burasıydı. Babasıyla yaşadığı ikili gösterinin ardından hızlı bir duş almak için evine geçmişti. Yeni giysiler, daha net düşünceler. Uzun bir süre dinlenmeye ve uyumaya fırsat bulamayacağı gerçeğini çoktan anlamıştı. İlk aşama Fitusi'ye uğraması gerekiyordu. Genellikle bölüm amiri soruşturmaları uzaktan takip ederdi. Ama bu kez An Simone'nin cinayetindeki şiddet ve cesedin sergileniş biçimi olaya farklı bir özellik kazandırıyordu. Sonuçta pencerelerinin altında her gün ceset bulmuyorlardı. Fitusi o denli öfkeliydi ki Ervan'ın yaralarını bile fark etmedi. Adam başını sallayıp saatine bakarak bir amirden beklenecek içi boş bir söyleme başladı. Aciliyet, gizlilik, sonuçlar, medya. Grand Augustin olayı ile Karverek'teki olay arasında olduğu varsayılan benzerlikler hakkında kafa yorma zahmetine bile girmedi. Anlaşılan bu durumda iş Ervan'a düşüyordu. Fitusi sözü babasına getirerek konuşmasını sonlandırdı. İhtiyar çivi adam olayındaki benzerlikleri dile getirmişti. Ervan amirinin bu olayda Gregor'dan yararlanmak isteyip istemediğini merak etti. Hayır, şu an için Ervan güçle ve entrikalarla yoldan çıkmış babasından daha iyi bir cinayet dedektifiydi. Ve katiller 40 yıl öncesinin hatıralarıyla yakalanmazdı. 5 dakika sonra Ervan ekibini çağırdı, cinayet bürosunun toplantı odasındaydı. Konuşmaya başlamadan önce bir sürü adamlarına baktı. Kripo dışında Ağustos ortasından beri onları görmemişti. Rüya takımı olmasının ötesinde katın en başarılı ekibiydi. Geçen yıl aydınlattıkları olay oranı %92 olmuştu ve bu 36 için bir rekordu. Ervan bazen çocukça bir düşünceyle adamlarını Robin Hood'un arkadaşlarıyla mukayese ederdi. Sopayla dövüş konusunda usta iri yarı küçük John rolünde ekibin üçüncü adamı Kevin Morley vardı. 1.90 boyunda 110 kilo ağırlığındaydı. Yüzünü çevreleyen çember sakalı ve kısa perçemi orta çağa ait bir başlık gibi duruyordu. Morley sopa yerine tonfa kullanıyordu. İlk olarak 92'nin mahallelerinde kullanmaya başlamış ve bu konudaki maharetiyle efsane haline gelmişti. O tarihten sonra herkes ona kafa kıran demeye başlamıştı. Ama adli polislik sınavını kazanınca bu lakap geçerliliğini kaybetmişti. Bugünse neredeyse bir entelektüele dönüşmüştü. Siyah takım elbise giyiyor, küçük bir deftere notlar alıyor ve bulunan her cesedi şaşkın gözleriyle dikkatle inceliyordu. Buna rağmen kimse onun dayakçı geçmişini unutmamıştı ve cinayet bürosunda yeni lakap edinmişti, Tonfa. Parlakville, çılgın köpek, Nicholas Favina, ekibin dördüncü adamıydı. Olağanüstü askerlik geçmişi sayesinde cinayet bürosuna katılmış 29 yaşında bir Marsilyalıydı. Pırıltılı giysiler giyen, altın zincirler takan, Marsilya'nın küçük koylarından çıkıp gelmiş gibi görünen, saçları jöleli, kendini beğenmiş ufak tefek biriydi. Diğerleri kadınları kolayca tavlamasını kıskandığı için ona Sardalya adını takmışlardı. Yağlı saçlarına ve Akdenizli kökenine ince bir gönderme. Alan Adele rolündeki ekibin ozanı için hiçbir tereddüte yer yoktu. Kripo, lavtacı. Ervan onu Grand Auguste'nin kıyısında bulmuştu. Teğmen her zamanki gibi soğukkanlı görünüyordu ve diğer meslektaşları için Britanya'daki soruşturmayla ilgili bir rapor hazırlayacağına söz vermişti. Robin'in nişanlısı Marian'a gelince lakabı konusunda seçme şansı yoktu. Audrey, grubun 5. üyesi ve ekipteki tek kadındı. 30'lu yaşlardaydı. Look grunge bir tarzı vardı. Dipnot, eski ve kirli görünen kıyafetler giyme modası. Modası geçmiş spor ayakkabılar, yıpranmış kot pantolon, haki renkli biçimsiz bir asker ceketi, boynuna çaprazlama astığı ve herkesin içinden sabah ormanda vurduğu tavşanı çıkarmasını beklediği bir avcı çantası. İnce ancak silik yüz hatları vardı. Griye kaçan donuk sarı saçlar, bir ölünün soğukluğunda kaybolmamış olsa baştan çıkarıcı olabilecek şakacı bir gülümseme. Audrey Wienowski mütevazi bir ailedendi. Kuzeyde belki de daha yukarılarda bir yerlerde, Polonya'da veya Baltık ülkelerinin birinde doğmuş bir madenci kızıydı. Sıradan bir eğitim görmüş, sonra da köpekli bir punk olarak yaşadığı, sokaklarda uyuduğu, her türlü düzeni reddettiği bir dönem olmuştu. Sonunda polis olmuştu, kimse nasıl olduğunu bilmiyordu. Soruşturma yürütürken Audrey bir delgi makinesi kadar sert ve mücadeleci biri olurdu. Kadın düşmanı denebilecek kadar maço olan Ervan, onun en iyi elemanı olduğunu kabul etmek zorundaydı. Ekibini teftişi sadece birkaç saniye sürmüştü. Şimdi ise hepsi masanın çevresine oturmuş, ellerinde kahveleri, ondan gelecek talimatları bekliyordu. Onları yakından tanımıyordu ve hiçbir zaman onların arkadaşı olmaya çalışmamıştı. Ama onlarla dostluktan çok daha değerli olan bir şeyi paylaşıyordu. İşi. Bu mesleği seçmelerinin nedeni ne yurttaşlık bilinci ne de işsizlikten duydukları korkuydu. Para kazanmıyorlardı ve gelecekleri emekliliğe kadar elde edecekleri birkaç rütbeyle özetlenebilirdi. Sadece adrenalin için buradaydılar. Uçurumun, karanlığın, kötülüğün ürpertici kokusunu duymak için. Kızgınlığına rağmen Carverac başarısızlığı, yeni ceset, babasının yaptığı karanlık açıklamalar, her zaman olduğu gibi, aynı şakayla briefingine başladı. Sorular. 28. ayrımın sonu. Sayfa 290.